Ayrım 9. Fakat 59. gece olunca söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki tacir seni böylesine harika yaratana şükürler olsun diye haykırmış. Ve konuğuna gerekli saygıyı gösterebilmek için ne yapacağını bilememiş. Ve tüm saygı ve hayranlığını belirten davranışlarını abartarak belirtmiş. Ve ilkin kendisine yıkanmayı önermenin bu ihtiyacı duymuş olabileceğinden uygun bulunduğunu düşünmüş. Ve gerçekten bunu genç kız hemencecik kabul etmiş. Bunun üzerine banyodan sonra bürünmeye yarar ne varsa kadife bir bohçaya koyarak ve kızın önünde yürüyerek onu hamama götürmüş. Hamamın en iyi natırını tutmuş ve ona genç kızı teslim ederek yıkanma işi bitince gel bana haber ver demiş. Ve natırın yardımıyla Nusret yıkandığı sırada yaşlı tacir çarşıya gidip her türden meyve ve şerbet satın almış ve getirip Nusret'in giyineceği yerde peykenin üzerine koymuş. Yıkanması bitince Natır, Nusret'e eşlik ederek ve onu kokulu havlulara sararak giyineceği bölmeye getirmiş. Ve orada ikisi birlikte meyveler yiyip şerbetler içmişler. Ve doyunca geri kalanını hamam bakıcısı kadına vermişler. Ve bu sırada iyi yürekli tacir gelmiş. Elinde sandal ağacından bir kutu taşıyormuş. Bu kutuyu peykenin üzerine koymuş ve Allah'ın adını anarak açmış. Ve Natır'ın yardımıyla onu daha sonra Emir Şerkan'ın huzuruna götürmek üzere Nusret'in giydirilmesi işine girişmiş ve giyim kuşam başlamış. Tacir Nusret'e ilkin beyaz ipekten ince bir gömlek ve saçlarını örtmesi için sadece bunun için 1000 dinar ödediği altın işlemeli bir yazma vermiş. Sonra da kesimi Türk tarzında kenarları altın iplikle işlenmiş bir giysi, ayakları için miskle kokulandırılmış kırmızı deriden pabuçlar sunmuş. Bu pabuçlar altın pullarla kaplı ve inci ve değerli taşlarla işlenmiş çiçeklerle süslenmiş. Sonra kulaklarına her biri 1000 altın dinar değerinde bir çift inci küpe takmış. Boynuna altından örülmüş bir kolye, göğsüne değerli taşlardan örülmüş bir gerdanlık geçirmiş. Sonra da göğüslerine değerli taşlardan örülmüş ağlar ve göbek deliğinin üstünden belini saran 10 dizi yuvarlak amber ve altın hilallerden oluşmuş bir kemer takmış. Her bir amber yuvarlığına bir yakut taş ve her hilale 9 inci ve 10 elmas kakılı imiş. Ve genç Nusret işte böyle süslenmiş. Böylece üzerinde en azından 100 bin dinarlık mücevher ve ziynet taşıyormuş. Bunun üzerine tacir ona kendisini izlemesini rica etmiş ve onunla birlikte hamamdan çıkıp ciddi ve saygın yoldan gelip geçenleri aralayarak önünde yol göstermiş. Ve yoldaki herkes kızın güzelliğinden şaşkına dönmüş ve görünüşüne hayran kalmış ve ''Ya Allah, maşallah, yaradanına kurban olayım, ona sahip olan erkeğe ne mutlu'' diye haykırmış. Tacir de yürümesini sürdürmüş. Ardından da Şam valisi Emir Şarkan'ın sarayına ulaşıncaya kadar Nusret onu izlemiş. Ve tacir Emir Şarkan'ın nezdine ulaşınca önünde saygı duruşunda bulunmuş ve ''Bak sana eşsiz bir armağanı, zamanımızın en güzel ve en harika şeyini, kendisinde tüm güzelliklerin ve tüm verilerin toplandığı ve de tüm niteliklerin ve zevklerin birleştiği bir varlığı getirdim.'' demiş. Bunu duyan Emin Şarkan ona, ''Onu bana acele göster.'' demiş. Tacir de dışarı çıkıp elinden tuttuğu Nusret'i birlikte getirerek onu emirin huzuruna çıkarmış. Ama Emir Şarkan bu harika varlıkta, Bağdat'ta çok gençken bıraktığı ve onun ve kardeşi Davülmekan'ın doğuşuna karşı duyduğu kıskançlıktan dolayı o zamandan beri hiç görmediği kız kardeşi Nusret'i tanıyamamış. Onun endamı ve şaşkınlık verici biçimleri karşısında hayranlığın doruğuna ulaşmış ve özellikle tacir, işte bu eşsiz varlık yüzyılımızın en bulunmaz güzelliğidir. Ama doğal bir veri olan güzelliğinin yanında tüm erdemleri nefsinde taşıyor ve bütün dinsel, medeni, siyasal ve matematiksel bilimlerde de bilgi sahibi. Ve de Şam'ın ve tüm imparatorluğun en büyük bilgilerinin soracağı tüm soruları yanıtlamaya hazırdır diye eklemiş. Böylece Emir Şarkan bir an kararsızlık göstermeden tacire, ''Git hazinedara söyle, sana bedelini ödesin, kızı da bana bırak, haydi sağlıcakla git.'' demiş. Bunun üzerine tacir ona, ''Ey yiğit Emir, Bu genç kız baban Şah Ömer-ün-Neman'a yollanacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Ben sana Şah'a sunulmak üzere bir tavsiye mektubu almak üzere gelmiştim. Ama madem ki senin hoşuna gitti, burada kalsın ve senin arzun başım üzerinedir, gözüm üzerinedir. Ancak buna karşılık bana sadece bundan böyle tüm mallarımın özgürce geçiş ve herhangi bir vergi ödemekten kesinlikle muaf olma hakkını bağışlamanı rica ediyorum demiş. Bunu diyen Şarkan ona, bu hakları sana bağışladım. Ama genç kızın sana ne kadara mal olduğunu da ayrıca bilmek isterim. Ona göre ödeme yapılsın demiş. Tacir de kızı 100.000 dinara satın aldım. Üzerinde de 100.000 dinarlık zinet var demiş. Şarkan da hemen hazinedarını çağırtmış ve ona bu saygın şeyhe hemen 200.000 dinar altın öde. Fazladan da 120.000 altın ver. Ayrıca benim dolabımdaki en güzel hilatı kendisine ver. Ve bundan sonra da benim korumam altında bulunduğunu ve bundan böyle kendisinden herhangi bir vergi alınmayacağını da bil demiş. Bunu izleyerek Emir Şarkan Şam'ın 4 büyük kadısını getirtmiş ve onlara ama anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ve 60. gece olunca sözünü sürdürmüş. Şahit olun ki bu andan başlayarak yeni satın aldığım bu genç esire benim eşim olacaktır demiş. Bunun üzerine 4 kadı özgürlük belgesini yazmakta acele etmişler. Ondan sonra da evlilik sözleşmesini yazıp mühürlemişler. Emir Şarkan da cömertlik göstermeden yana orada bulunan herkese kıvancını kutlamak için büyük miktarda altın dağıtmaktan geri durmamış. Ayrıca avuç dolusu gümüş dirhemler saçılarak hizmetkar ve kölelerce toplanmış. Bunun üzerine Emir Şarkan tüm yardımcılarına yol vermiş. Ve salonda sadece 4 kadı ile tacir kalmış. O da kadılara dönerek onlara, şimdi bu genç kızın sözgenliğinin ve bilgisinin bir kanıtını sunması ve bu yaşlı tacirin bu konuda anlattıklarının sınanması için bize söyleyeceklerini dinlemenizi istiyorum demiş. Kadılar da işittik ve itaat ettik demişler. Bunun üzerine Emir Şarkan salonun ortasına tavandan aşağıya büyük bir perde indirtmiş. Ve sıkılmasın ve yabancı erkeklere görünmeden keyfince oturup konuşsun diye genç kızı bunu öte tarafına oturtmuş. Böylece arkaya perde konulunca hizmet gören kadınlar gelip yeni hanımlarının çevresini sarmışlar. Rahatça oturması için giysilerinin fazlasını üstünden alarak onu hafifletmişler ve onun üstün güzelliklerini görerek hayran olup şaşırmışlar. Sevince kapılarak ellerini ayaklarını öpmüşler ve kendi bakımlarından emirlerin ve vezirlerin eşleri de haber almakta gecikmeyerek saygılarını sunmak ve onun Emir Şerkan'ın ve Şam'ın büyük kadılarının önünde söyleyeceklerini dinlemek üzere Nusret'in yanına gelmekte gecikmemişler. Ve onun yanında yer almadan önce kocalarından izin almayı da safsaklamamışlar. Nusret, vezir ve emirlerin eşlerinin içeri girdiklerini görünce onları karşılamak üzere ayağa kalkmış ve onları gönülden kucaklayarak öpmüş ve perdenin gerisinde yanına oturtmuş. Onlara kibarca gülerek iyi dilekleri ve saygı sunuşları dolayısıyla hoş sözler söylemiş ve öylesine nazik ve kibar davranmış ki hepsi onun nezaketine, güzelliğine, tavırlarının inceliğine ve zekasına hayran olmuş ve kendi aralarında bunun bize azatlı bir köle olduğunu söylemişlerdi. Oysa aslında doğuştan bir ece, bir şah kızı diye konuşmuşlar ve ona da ey sultanımız, varlığınla kentimizi aydınlattın ve ülkemizi onurlandırdın. Bu ülke artık senin ülkendir ve bu saray senin sarayın. Bizler de senin köleleriniz demişler. Bu sözlerinden ötürü o da kendilerine en tatlı, en hoş edasıyla teşekkür etmiş. Ama tam o sırada Şarkan perdenin öte yanından seslenerek ona ey zamanımızın mücevheri değerli genç kız, biz hepimiz burada senin birkaç tatlı söz söylemeni bekliyoruz. Sen ki hakkında tüm bilimlerde ve de dilimizin çok güç kuramları üzerinde geniş bilgi sahibi olduğunu söyleniyor demiş. Bunun üzerine genç Nusret şekerden tatlı bir sesle perde ardından dileğin benim için emirdir ve başım üzerine gözüm üzerinedir. Senin dileğini yerine getirmek üzere yaşamım 3 konusu üstüne hayranlık uyandıran deyişler söyleyeceğim diyerek yanıt vermiş. 3 konu üstüne deyişler. Venüset perde ardından demiş ki, ey yiğit emir, sana ilkim birinci olarak davranış sanatından söz edeceğim. Bil ki yaşamın bir ereği vardır ve yaşamın ereği ateşin gelişmesidir. Ve de başlıca ateş inançtaki güzel tutkudur. Ancak bu ereğe ateşli ve tutkulu bir yaşamla ulaşılır. Ve tutkulu yaşam, insanlığın dört büyük yolundan herhangi biri tutularak gerçekleştirilir ve yaşanır. Bunlar da yönetim, ticaret, ziraat ve zanaatlardır. Yönetim ele alınınca bu iş için, yani dünyayı yönetmek için nadir kişiler iş başına çağrılır. Bunlar siyasal bilimle derinlemesine donanmış, mükemmel bir zekaya ve dört başı mamur bir ustalığa sahip olmalıdır. Ve herhangi bir durumda öfkeye kapılmamalı ama sonu yüce tanrıya ulaşan yüksek bir maksada göre yönetim sağlamalıdırlar. Davranışlarını bu maksada uygun olarak düzenlerlerse insanlar arasında adalet hüküm sürer ve yeryüzünden uyumsuzluk kalkar. Fakat çoğunlukla ancak kendi eğilimlerini izlerler ve onarılmaz hatalara düşerler. Çünkü bir yönetici tarafsız ve haksever oldukça ve kudretlilerin zayıfları ve küçükleri ezmesini önledikçe yararlı olur. Yoksa gereksizdir. Zaten Farisilerin üçüncü şahı Sasani hanedanından Ardeşir şu sözleri söylemiştir. İnanç bir hazine, yetki de onun muhafızıdır. Ve barış ve dua üzerine olası peygamberimiz de dünyayı iki şey yönetir. Bunlar doğruluk ve saflık içinde yürütülürse dünya işleri iyi gider. Çürümüşlük ve kötülük içinde yürütülürse dünya da çürümüşlüğe düşer. Bunlar da yetki ve bilimdir demiştir. Ve bilge kişi, hükümdar, inancın kutsal olan her şeyin hukukun ve uyrukların koruyucusu olmalıdır der. Ama her şeyden önce kalem tutanlarla kılıç tutanlar arasında uyumu sürdürmeyi gözetmelidir. Çünkü kalem tutanlardan mahrum olan kimsenin ayağı kayar ve doğrulduğunda kendini kambur bulur. Büyük bir fatih olan Şah Ardeşir de imparatorluğunu dört bölgeye ayırmış ve parmaklarına taktığı dört yüzük üzerine dört mühür kazdırmış ve her bir mühür dört bölgeden birine aitmiş. İlk mühür deniz bölgelerinin yüzüğü üzerindeymiş ve diğerleri de böylece sıralanıyormuş. Ve ülkesinin her yanında düzeni sağlamak için böyle yapılmışlarmış. Onun bu yöntemi İslam çağına kadar böylece sürmüş. Ve Farisi Şahı Büyük Keyhüsrev, ordularından birinin başında bulunan oğluna şöyle bir mektup yazmış. Ey oğlum! Ama anlatısının burasında Şehrazat günün ışıldadığını görmüş ve yavaşça susmuş. Fakat 61. gece olunca söze başlamış. Farisi Şahı Büyük Keyhüsrev, ordularından birinin yönetimini kendisine bıraktığı oğluna şu mektubu yazmış. Oğlum, kendini merhametten sakın. Senin kudretini zayıflatır. Ama çok sert de davranma. Çünkü askerlerin arasında başkaldırıyı mayalandırır. Bu durumun benzeri bizim ülkemizde de görülmüştür. Bir Arap, Halife Ebu Cafer Abdullah el-Mansur'u bulmaya gelmiş ve ona, seni izlemesini istiyorsan köpeğini aç bırak demiş. Bunu duyan halife araba sinirlenmiş. Arap da ona, ama yoldan gelip geçen birinin köpeğine ekmek vermesini engellemeye de özen göster. Çünkü bu durumda köpeğin seni terk ederek kendisine ekmek vereni izler demiş. Bunu duyan el-Mansur, arabın ne demek istediğini anlamış ve bundan yarar sağlamış. Ve araba bir ödül verdikten sonra yanından uzaklaştırmış. Yine anlatırlar ki, Halife Abdülmalik bin Mervan, Mısır'daki ordusunun başında bulunan kardeşi Abdülaziz bin Mervan'a yolladığı bir mektupta şunu yazmıştır. Danışmanlıklarının ve katiplerinin söylediklerine kulak asmayabilirsin. Çünkü onlar sana zaten bildiğin şeyleri anlatacaklardır. Ama düşmanın sana ordunun gerçek kuvvetini öğretecek tek kaynak olacağından onu savsaklama. Söylenir ki, ünlü halife Ömer İbnül Hattab şu dört koşula olumlu olarak uymadıkça hiç kimseyi hizmetine almazmış. Asla bir yük hayvanına binmeyeceksin. Asla düşmandan ganimet almayacaksın. Gösterişli giysiler giymeyeceksin ve ibadet saatinde asla gecikmeyeceksin. Ve de şu sözleri tekrarlamayı da severmiş. Zekaya dayanmayan hiçbir servet yoktur. Zekanın kültürle beslenmesi en iyi dayanak noktasıdır. Ve de bilimle eğitilmekten üstün galibiyet yoktur. Yine Allah ondan razı olsun, aynı Ömer, üç tür kadın vardır der. Kocasıyla ilgilenmekten başka bir şey yapmayan ve iki gözünü onun üstünden ayırmayan iyi yürekli Müslüman. Evlilikte çocuk sahibi olmaktan başka şey aramayan Müslüman ve alemin boynuna gerdanlık olmaktan başka işe yaramayan orospu. Erkekler de aynı şekilde üç türlüdür. Düşünen ve düşündükten sonra eyleme geçen adam, düşünen ancak aydın kişilerin görüşlerini de alan ve de ona büyük bir çekinceyle düşüncesini eyleme geçiren daha bilge adam ve hiçbir düşüncesi olmayan ve hiçbir bilgeden görüş almayan beyinsiz adam. Ve Yüce Ali bin Ebu Talip, Allah ondan razı olsun, kadınların ihanetine karşı dikkatli olun ve asla onların görüşünü almayın. Ama hile ve ihanetlerini azdırmak istemiyorsanız onları ezmeyin de. Çünkü ılımlılığın sınırlarını bilmeyen çılgınlığa yol alır ve her durumda adaletten ayrılmayın. Özellikle kölelerinize karşı demiştir. Nusret bu konudaki görüşlerini ileri sürmeye devam ederken perdenin arkasından kadınların, maşallah bu sözdenlikle dolu genç kızın söylediği sözler kadar güzel sözler hiç duymamıştık. Ama şimdi diğer iki konudaki görüşlerini de işitmek isterdik diye haykırdıklarını işitmiş. Bunun üzerine Nusret büyük bir ustalıkla geçiş yaparak şöyle demiş. Bir başka gün insanlığın öteki uç yolunda gösterilen gayretten söz edeceğim. Zira şimdi ikinci konu üzerinde söz etmenin zamanıdır. Bu ikinci konu iyi davranışlar ve zekanın kültürü üzerinedir. Bu konu ey zamanın emiri. Hepsinden daha geniştir. Çünkü olgunlukların kapısıdır. Bu alanda ancak doğuştan Tanrı'nın kutsamasına sahip olanlar alabildiğince özgür dolaşabilir. Ben size sadece bazı belirgin noktaları anlatacağım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 9. ayrımın sonu. Sayfa 105.